Ayrım 11.
Anti Düring, Friedrich Engels. Bunun sonucu sosyalizm artık şu ya da bu dahinin rastgele bir buluşu olarak değil ama tarih tarafından oluşturulan iki sınıfın proletarya ile burjuvazinin savaşımlarının zorunlu ürünü olarak görünüyordu. Artık sosyalizmin görevi elden geldiğince eksiksiz bir toplumsal sistem imal etmek değil ama iktisadın bu sınıfları ve onların karşıtlıklarını zorunlu bir biçimde ortaya çıkaran tarihsel gelişmesini incelemek ve bu biçimde türetilen ekonomik durum içinde çatışmayı çözme araçlarını bulmaktı. Ama Fransız materyalizminin doğa anlayışı, diyalektik ve modern doğa bilimi ile nedenli bağdaşmaz idiyse, daha önceki sosyalizmde bu materyalist anlayışla o denli bağdaşmazdı. Gerçi daha önceki sosyalizm var olan kapitalist üretim biçimiyle bu üretim biçiminin sonuçlarını eleştiriyordu ama onu ne açıklayabiliyor, dolayısıyla ne de üstesinden gelebiliyordu. Kötü diye kaldırıp atmaktan başka bir şey yapamıyordu. İşçi sınıfının kapitalist üretim biçiminden ayrılmaz sömürülmesine karşı ne denli çok öfkeleniyorsa, bu sömürünün neye dayandığını ve kaynağının ne olduğunu açık bir biçimde o denli az gösterme durumunda bulunuyordu. Sorun bir yandan bu kapitalist üretim biçimini tarihsel bağlantısı ve tarihin belirli bir dönemi için zorunluluğu içinde, öyleyse yıkılma zorunluluğu ile birlikte düşünmek, öte yandan eleştiri şimdiye değin bu üretim biçiminin işleyişinden çok kötü sonuçları üzerine atıldığından, onun hala gizli kalmış iç hareketlerini ortaya çıkarmaktı. Artı değerin bulunması işte bu işi yaptı. Ödenmemiş emeğe sahip çıkmanın, kapitalist üretim biçiminin ve işçinin bundan doğan sömürülmesinin temel biçimi olduğu, kapitalist işçinin emek gücünü, bu gücün pazarda meta olarak sahip olduğu değer üzerinden satın aldığı zaman bile, ondan gene de onun için ödemiş bulunduğundan daha çok değer elde ettiği ve bu artı değerin son çözümlemede varlıklı sınıflar elinde birikmiş, durmadan büyüyen sermaye yığınının çıktığı değer toplamını oluşturduğu tanıtlandı. Dipnot, force du travail teriminin iş gücü olarak çevrilmesi tam anlamıyla bir Galata meşhur durumuna geldi. Ne var ki bu Galata meşhuru gene de eskilerin dediği gibi lugat-ı fasihten evla saymak olanaksız. Çünkü iş gücü tas tamam mendur karşılığı olarak iktisat ve istatistik yazınımıza girmiş bulunuyor. Tam bir kesinlik alanı olması gereken teorik alanda herhangi bir karışıklığa yol açmamak için bundan böyle force du travail teriminin iş gücü olarak değil emek gücü olarak çevrilmesini öneriyorum. Kapitalist üretimin olduğu denli sermaye üretiminin işleyişi de açıklanmış bulunuyordu. Bu iki büyük bulguyu tarihin materyalist anlayışı ile kapitalist üretimin gizleminin artı değer aracı ile açıklanmasını Marx'a borçluyuz. Onun sayesindedir ki sosyalizm şimdi bütün ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışılması gereken bir bilim durumuna geldi. İşte Bay Eugen Düring, hiç de gürültüsüz olmayan bir biçimde sahneye sıçradığı ve felsefede, ekonomi politikte ve sosyalizmde kendi çabalarıyla gerçekleşmiş, tam bir altüst oluşu bildirdiği sırada, teorik sosyalizm ve müteveffa felsefe alanlarında işler aşağı yukarı bu merkezdeydi. Şimdi Bay Düring'in bize ne söz verdiğine ve neyi tuttuğuna bakalım. İkinci bölüm. Bay Düring'in verdiği sözler. Bay Düring'in burada göz önünde tutulan yapıtları, her şeyden önce felsefe dersleri, siyasal ve toplumsal iktisat dersleri ve ekonomi politik ve sosyalizmin eleştirel tarihi adlı yapıtlarıdır. Başlamak için dikkatimizi özellikle gerektiren yapıt birinci yapıttır. Daha ilk sayfadan başlayarak Bay Düring kendisini zamanında ve felsefenin gelişmesinin önceden görülebilir bir dönemi için bu gücü, felsefeyi, temsil hakkını isteyen adam olarak sunuyor. Yani bugünün ve önceden görülebilir geleceğin tek gerçek filozofu olduğu savında bulunuyor. Ondan ayrılan doğruluktan da ayrılır. Bay Düring'den önce de birçok kişi kendisi üzerinde böyle düşündü ama Richard Wagner bir yana, Kendisi üzerine rahatlıkla bunu söyleyen ilk kişi Bay Döring'dir. Bay Döring'in felsefesi, doğal sistem ya da gerçeğin felsefesidir. Bu felsefede gerçeklik, kuruntuya dayanan ya da öznel bakımdan sınırlı bir dünya tasarımının her türlü geçici hevesini dıştalayan bir biçimde düşünülür. Demek ki bu felsefe Bay Döring'i kendisinin bile yatsımaya cüret edemeyeceği sınırların, kişisel ve öznel sınırlamanın koyduğu sınırların üstüne yükseltecek nitelikte. Şimdiye değin bu mucizenin nasıl gerçekleşeceğini henüz görmemiş olmamıza karşın, işte felsefenin son çözümlemede kesin doğrulukları tanıtlayacak bir durumda bulunabilmesi için her durumda zorunlu olan kişi. Zeka bakımından kendi niteliği gereği değerli olan bu doğal bilgi sistemi, düşünce derinliğinden hiçbir şey yitirmeksizin varlığın temel biçimlerini kesinlikle tanıtladı. Bu sistem kendi gerçekten eleştirici görüşü açısından gerçek ve bunun sonucu doğanın ve yaşamın gerçekliği üzerine yönelmiş bir felsefenin salt görünür çevreni kabul etmeyen ama iyiden iyiye devrimci hareket içinde dış ve iç doğanın bütün yerleriyle bütün göklerini kullanan bir felsefenin öğelerini sunar. Yeni bir düşünce biçimidir bu ve son derece özgün sonuçlar ve görüşlere, sistem doğurucu fikirlere, tanıtlanmış doğruluklara varır. Gücünü yoğunlaştırılmış girişkenlikte, bu da ne demek ola, aramak zorunda olan bir yapıt, köklere kadar inen bir inceleme, köktenci bir bilim, şeylerin ve insanların sıkı sıkıya bilimsel bir görüşü, şeyleri her yönden kavrayan bir düşünce çalışması, düşüncenin egemen olabilecek durumda bulunduğu varsayım ve tüm dengelimlerin yaratıcı bir taslağa, mutlak temel karşısındayız. Ekonomi politik alanında Bay Döring bize yalnızca, üstelik aralarında büyük üsluplu tarih yazma biçimim ile sivrilen ve iktisada yaratıcı değişiklikler getiren tarihsel yapıtlar da bulunan, tarihsel bakımdan ve sistematik bakımdan geniş bir değer taşıyan çalışmalar vermekle kalmaz, ayrıca gelecekteki toplum için açık ve en uzak köklere kadar erişen bir teorinin pratik sonucu olan ve dolayısıyla kurtuluş için Döringvari felsefe denli yanılmaz ve o denli gerekli bulunan kendi icadı dört başı bayındır bir sosyalist planla da işini tamamlar. Gerçekten ancak ve ancak siyasal ve toplumsal iktisat dersleri yapıtımda başlıca özelliklerini vermiş bulunduğum sosyalist kuruluştadır ki gerçekten kendi malı olarak malik olmak, yalnızca görünüşteki ve geçici ya da zor üzerine kurulu mülkiyetin yerine geçebilir. İşte gelecek buna göre kendisine çeki düzen vermeli. Bay Döring'e gene Bay Döring tarafından yapılan bu övgüler demeti kolayca 10 kat büyütülebilirdi. Bu demet daha şimdiden kendi kendine gerçekten bir filozofla mı yoksa bir ile mi karşı karşıya bulunduğunu soran okurun kafasında bazı kuşkular uyandırmış olmalı. Ama kendisine duyulan köktenci derinliği daha yakından tanıyıncaya değin okurlardan yargısını saklamasını rica etmemiz gerekiyor. Eğer yukarıdaki demeti vermiş bulunuyorsak, bu yalnızca önümüzde fikirlerini yalınlıkla dışa vuran ve bunların değerini kararlaştırma işini geleceğe bırakan bir filozof ve sıradan bir sosyalist değil, ama Papa kadar yanılmaz olduğunu öne süren ve sapıklıkların en kınanması gerekeninin içine düşmek istenmiyorsa, kurtuluş için zorunlu olan öğretisinin düpedüz kabul edilmesi gereken tamamen doğaüstü bir varlık bulunduğunu göstermek içindir. Hiç de bütün ülkelerdeki ve yakın bir süreden beri de Almanya'daki sosyalist yazında bol bol görülen çeşitli çaplardaki adamların dünyanın en içten biçimiyle çözümleri için az çok gereç sıkıntısı çekebildikleri sorunlarda bir açıklığa varmaya çalıştıkları, ama bilimsel ya da yazınsal eksiklikleri ne olursa olsun, sosyalist iyi niyetin her zaman kabul edilmesi gereken o çalışmalardan biri karşısında bulunmuyoruz. Tersine Bay Düring bize son çözümlemede kesin doğruluklar olduklarını, yanlarında her türlü başka kanının a priori, önsel olarak yanlış olduğunu ileri sürdüğü tezler sunuyor, başka doğruluklara yer vermeyen doğrulukla birlikte, yanında bütün öteki yöntemlerin bilime yabancı kaldıkları, sıkı sıkıya bilimsel tek araştırma yöntemini de elinde tutuyor. Ya haklıdır, ya o zaman biz gelmiş geçmiş bütün devirlerin en büyük dehası, ilk yanılmaz insan olduğu için, ilk üstün insanla karşı karşıya bulunuyoruz demektir. Ya da haksızdır ve o zaman yargımız ne olursa olsun, olası iyi niyeti için gösterilecek bütün iyilikçi saygılar, Bay Düring'in gözünde saldırıların en korkuncu olacaktır. İnsan son çözümlemede kesin doğrulukla sıkı sıkıya bilimsel olan tek yöntemi elinde tutunca, elbette insanlığın yanlışlığa batmış ve bilime yabancı geri kalan bölümü için belirli bir küçümseme duyacaktır. Öyleyse Bay Düring'in öncellerinden büyük bir küçümseme ile söz ettiğini görmek ve onun köklü derinliği karşısında bağışlanan büyük adamlığa ayrıksın olarak kendisi tarafından yükseltilmiş az büyük adam bulunduğunu saptamakla şaşırmamalıyız. Önce filozoflar üzerine dediklerini dinleyelim. Her türlü yüksek ahlak duygusundan yoksun Leibniz, olanaklı bütün saray filozoflarının en iyisi. Kant henüz biraz hoşgörü görüyor. Ama ondan sonra her şey altüst olmuş, o zaman gelsin en yakın artçıların, epigonların, özellikle bir Fichte ve bir Schelling'in düzeni bozulmuş imgelemeleri ve boş olduğu denli de budalaca çılgınlıkları, bilgisiz bir doğa felsefeciliğinin korkunç karikatürleri, bir Hegel'in doruğuna çıkardığı Kant sonrası saçmalıklar ve saçmaca kuruntular. Hegel, Hegelci bir jargon konuşuyor ve biçimdeki bilim dışı tarzı ve kabalıkları ile Hegelci vebayı yayıyordu. Bilginlerin payına da daha iyisi düşmüyor ama yalnızca Darwin kendi adıyla anılmış ve biz de onunla yetinmek zorundayız. Darwinci yarı şiir ve kaba anlayış darlığı ve ayırt etme körlüğü ile birlikte değişimlerle oynama ustalığı. Bizim kanımızca Lamarckçı tezlerin elbette ayrık tutulmaları gereken özgül Darwincilik, insanlığa karşı yönelmiş bir kabalık eseridir. Ama en kötü davranışı görenler sosyalistler. Louis Blanc, hepsinin en önemsizi olan Louis Blanc bir yana, hepsi de toptan yoksul günahkarlardır ve Bay Düring'den önce ya da sonra sahip olabildikleri ünün adamakıllı altındadırlar. Ve yalnızca doğruluk ve bilimsel kavrayış bakımından değil, karakter bakımından da böyledirler. Babeuf ve birkaç 1871 komüncüsü dışında bunların hiçbiri adam sayılmaz. Üç ütopyacı toplumsal simyacılar adını alırlar. Üçü arasında Saint-Simon, coşkunluktan başka bir şeyle eleştirilmediği ve merhametli bir biçimde deli olabileceği yavaşça aşılandığı ölçüde gene de kollanmaktadır. Fourier ise tersine Bay Düring'in sabrını taşırır. Çünkü Fourier çılgınlığın bütün belirtilerini göstermiştir. Daha çok tımarhanelerde bulunması beklenen düşünceler, en düzensiz kuruntular, sayıklama ürünleri, Fourier bu sözle anlatılmaz sersem, bu zavallı çocuk beyni, bu budala, bütün bunlarla birlikte sosyalist bile değildir. Onun, Falansterinin, ussal sosyalizmle hiçbir ilişkisi yoktur. Dipnot, Fourier'in toplumsal sisteminde geniş üretim birliği. Günlük alışveriş modeline göre kurulmuş eciş bücüş bir yapıdır. Ve en sonu, bu tiratların Fourier'in Newton üzerine yaptığı açıklamalar, Fourier'in adında ve bütün Fourier'cilikte doğru olarak yalnızca birinci hecenin bulunduğuna inandıramadığı kişinin de budalalar kategorilerinden birinin içine sokulması gerekir. Dipnot, Fu, Deli. En sonu Robert Owen, donuk ve yoksul fikirlere sahipti, ahlak konusunda öylesine bayağı düşüncesi, ciddi kılığa sokulmuş saçma sapan sözler halinde yozlaşmış birkaç beylik düşünce, saçma ve kaba görüş tarzı, Ova'nın düşüncelerinin akışı biraz ciddi bir eleştiriden geçirme zahmetine pek değmez. Boşluğu ve benzeri. Ütopyacıları büyük bir zeka ile adlarına göre Saint-Simon, Sen, Aziz, Fourier, Fu, Deli, Enfanten, Enfant, Çocuk diye nitelendirdikten sonra ekleyecek yalnızca bir şey kalıyor. Owen, Deven, Bahtsızlık. Bay Düring, sosyalizm tarihinin bütün bu önemli dönemini dört sözcükte düpedüz yıldırımla vurulmuşa döndürüyor. Ve kim ki bundan kuşkuya düşerse, budalalar kategorilerinden birinin içine sokulabilir.
Ayrım sonu.